Ayrım 20. Hastane. Arthur Hailey. Sayfa 234. Düşünceli düşünceli bodrum koridorunda yürürken kafası birden yaşadığı ana döndü. İçgüdüsü anlaşmazlığın artık çok yakın olduğunu ona haber verdi. İçeri girdiğinde Pearson'ı mikroskopa eğilmiş iki büklüm buldu. ''Gelin ve bakın'' dedi yaşlı adam. ''Şunu inceleyin ve bana ne düşündüğünüzü söyleyin.'' Kenara çekildi ve Coleman'ın yerini almasını işaret etti. Vaka nedir? Coleman ilk camı mikroskopa yerleştirdi ve ayarı yaptı. Lucy Granger'ın bir hastası söz konusu. Lucy hastanemizin operatörlerinden. Herhalde kendisiyle tanışacaksınız. Pearson sözlerine devam etmeden notlarına göz gezdirdi. Vaka 19 yaşında bir genç kızla ilgili, hemşire adaylarımızdan Vivian Laburton'la. Sol dizinin altında bir şiş var, devamlı acı veriyor. Röntgen kemikte bir düzensizlik ortaya koydu. Bu camlar da biyopsiden geldi. 8 cam vardı. Coleman bunları teker teker inceledi. Pearson'ın neden görüşünü sorduğunu hemen anladı. Karar vermek güçtü. İki ihtimal arasında kıl payı kadar bir fark vardı. Sonunda görüşünü açıkladı. Bence Selim. Bana göre de dedi Pearson sakin sakin. Habis. Bir kemik sarkomu söz konusu. Hiç sesini çıkarmadan Coleman yeniden ilk camı aldı, dikkat ve sabırla inceledi, sonra incelemesini diğer yedisi üzerinde de sürdürdü. İlk incelemede kemik sarkomu ihtimalini dikkate almıştı, yine aynı şeye dikkat etti. Tecrübeli bir patoloji uzmanına çok şey söyleyebilecek kırmızı ve mavi lekeli saydamlıkları incelerken kafasında müspet ve menfi unsurları tartıyordu. Bütün camlar yeni oluşmuş yüksek oranda genç hücreleri ortaya koyuyordu. Kıkırdaklaşma da vardı. Çarpmayı da dikkate almak gerekiyordu. Çarpma bir kırığa yol açmış mıydı? Yeni oluşan kemik bir hayatiyetin, canlanmanın, gövdenin iyileşmek için gösterdiği bir çabanın mı, yani regeneration'ın sonucuydu. Durum böyleyse kemikteki çıkıntı zararsızdı kuşkusuz. Bir kemik iltihabı, osteomiyelit olabilir miydi? Mikroskobun altında bunu öldürücü kemik sarkomuyla karıştırmak çok kolaydı ama hayır. Kemik boşluklarında iliğin doldurduğu yerlerde çok belirgin şekilde görülen dev hücrelere rastlanmıyordu. Demek yeniden kemik hücrelerinin yeni oluşan kemik parçasının incelenmesine dönmek gerekiyordu. Bütün patoloji uzmanlarının günün birinde karşılaşacakları sorundu bu. Bir yara, vücudun doğal harcamalarında meydana gelen boşluğu doldurmak için mi gelişiyor, çoğalıyordu? Ya da bir yeni oluşum, yani neoplazma dolayısıyla da habis olduğu için mi? Habis, Selim. Yanılmak o kadar kolaydı ki, ama bütün yapılabilecek görülen belirtileri tartmak ve bunlara göre sonuca varmaktı. ''Korkarım sizinle aynı görüşte değilim.'' dedi Pearson'a kibarca. ''Bu dokunun Selim olduğunda diretiyorum.'' Yaşlı adam gence karşı olan görüşünü değiştirmeden sessiz bekledi. Bir süre sonra da ''Sanırım her iki yönde de şüpheye yer olduğunu kabul edersiniz.'' dedi. ''Evet, buna evet diyorum.'' Coleman böyle durumlarda çoğu kere şüpheye yer olduğunu biliyordu. Patoloji kesin bir bilim değildi. Çürütülmez matematik formülleriyle cevabın doğru ya da yanlış verilmesini sağlayamazdı. Ara sıra bir takım verilere dayanılarak bazı sonuçlar bulunurdu. Pearson'ın kuşkularını anlıyordu. Kesin kararın sorumluluğu yaşlı adama aitti. Ama bu tür kararlar onun görevinin bir parçasıydı. Kabul edilmesi, boyun eğilmesi gereken bir şeydi. ''Tabii siz haklı çıkarsanız ve bu bir habis kemik sarkomuysa bacağın kesileceği anlamına gelir.'' dedi Coleman. ''Biliyorum.'' Sertçe ama düşmanlıktan yoksun bir sesle söylenmişti bu. Coleman patoloji bölümündeki işler ne kadar safsaklanırsa safsaklansın, Pearson'ın namuslu bir görüş ayrılığına itiraz etmeyecek kadar tecrübeli bir uzman olduğunu hissetti. Ayrıca ikisi de herhangi bir teşhisin verilerinin ne kadar güç ve rastlantıya yol açacak nitelikte olduğunu biliyorlardı. Pearson sinirli adamlarla salonu geçti, geri döndü ve hırsla ''Sınırda olan vakaların canı cehenneme. Ne zaman karşıma çıksa nefret ederim böylesinden. Bir karar almak gerekli. Yine de insan yanılabileceğini biliyor.''
''Patolojinin büyük bir bölümü için aynı şey söz konusu değil mi?'' dedi Coleman.
''Tabii ama kim düşünür, kim sorar? Asıl mesele burada.''
Genç adam hassas bir sinire dokunmuşçasına neredeyse ihtiraslıydı cevabı. ''Halkın bir şeyden haberi yok. Bu kesin hiç olmazsa. Laboratuvarda çalışan adamı televizyonda ya da sinemada görüyor. Beyaz gömlek giymiş bir bilim adamı karşısındaki. Mikroskopa doğru gidiyor, gözünü uyduruyor, doğru diyor ve selim ya da habis diyor, o kadar.'' İnsanlar şunun da bakmanın, kullandıkları mikroskopu gösterdi, bir duvarın tuğlaları gibi her şeyin yerli yerine oturmasına ve açıkça ortaya çıkmasına yettiğini sanıyorlar. Bilmedikleri bazen bir duruma kesinlikle teşhis koymaktan çok uzak olduğumuz. David Coleman da sık sık bu kadar güçlü açıklamamakla birlikte aynı şeyi düşünmüştü. Birden bu patlamanın yaşlı adamın uzun süredir içinde sakladığı bir şey olabileceğini düşündü. Gerçekten de ancak patolojik anatomi uzmanının anlayabileceği bir görüştü tatlı bir sesle. ''Çoğu kere teşhislerimizin doğru çıktığına inanmıyor musunuz?'' diye sordu. ''Tabii.'' Pearson konuşurken odayı arşınlamaya devam etmişti. Şimdi birbirine çok yakındılar. Ama yanıldığımız zaman, örneğin bu olayda. Ha? Habis diyorum. Lucy Granger'ın başka çaresi yok, kesiyor. Ya yanıldıysam, 19 yaşında bir genç kız pisi pisine bacağını yitirmiş oluyor. Ama habis doğru ya da yanılıp selim dersem bacak kesilmeyecek, kız da herhalde 2 yıl sonra büyük acılar içinde ölecek. Bir an sustu, sonra acı bir sesle sonucu açıkladı. Her iki durumda da ölebilir ayrıca. Bacağın kesilmesi hastayı her zaman kurtarmaz. Bu Coleman'ın aklından bile geçirmediği Pearson'ın çapraşık kişiliğinin bir yanıydı. Özel bir olaya kafasını tümüyle verebilmesi, tabii bunun itiraz edilecek yanı yoktu. Patolojide çoğu kere sadece doku parçalarıyla değil, başka insanların hayatıyla verilecek kararın iyi ya da kötü şekilde etkileyeceği bir hayatla oynandığını bilmek iyiydi. Bunu hatırlamak, hiçbir şekilde duyguların bilimsel yargıları etkilemesine imkan bırakmamak şartıyla insanı tetikte, dikkatli ve bilinçli tutuyordu. Çok daha genç olduğu halde Coleman daha önce de Pearson'ın belirttiği kuşkulardan bazılarını geçirme fırsatını bulmuştu. Kişisel alışkanlığı bunları kendine saklamaktı. Yine de bu yoldan daha az etkilendiği anlamına gelmezdi. Yaşlı adamın düşüncesini açıklamasına yardım etmeye çalışarak, ''Habis teşhisi doğruysa kaybedecek zaman yok.'' dedi. ''Biliyorum.'' Pearson yeniden derin bir düşünceye daldı. Coleman bir teklifte bulundu. Önceki olaylara, aynı belirtileri gösteren vakalara bir göz atıp karara varmamızı teklif edebilir miyim? İhtiyar başını salladı. İşe yaramaz. Çok uzun zaman gerekli. Fazla meraklı görünmemeye çalışarak üsteledi Coleman. Ama kuşkusuz koleksiyonlara bir göz atarsak, bekledi. Elimizde örnek yok. Bu sözler o kadar alçak sesle söylenmişti ki Coleman önce doğru işitip işitmediğini merak etti. Sonra diğerinin inanmaz görünüşü karşısında Pearson sözlerine devam etti. ''Uzun zamandan beri düzenlemeye çalıştığım bir şey bu ama bir türlü başaramadım.'' İşittiklerine güç inanarak sordu Coleman. ''Daha önceki vakaları inceleme imkanımız bulunmadığını mı, yani söylemek istiyorsunuz?''
''Bunları bulup çıkarmak için bir hafta gerekli.''
Bu kez Pearson'ın rahatsızlığı insanı yanılgıya sürükleyecek gibi değildi.
''Buna benzer fazla vaka yok, bir hafta bekleyecek halde de değiliz.''
Pearson'ın söyleyebileceklerinin hiçbiri Coleman'ı böylesine etkileyemezdi. Kendisini yetiştiren ya da sonraları birlikte çalıştığı bütün patoloji uzmanları gibi Coleman için de koleksiyon hayati önemi bulunan bir iş aracıydı. Başvurma kaynağı, öğretici bir yol, patoloji uzmanının kişisel bilgilerine ve tecrübesine katkı, belirtileri dindirmesini ve çözüm yolları getirmesini sağlayacak bir kılavuz, bir rahatlama çaresi, kuşkulu anlarda dayanılacak bir bastondu. Bütün bunların hepsi, hatta daha fazlası, patolojik anatomi bölümünün işini etkili ve bilinçli bir şekilde yaptığının belirtisi, o an faydası dokunduğu gibi gelecek için bir takım bilgileri de depolamaya yarıyordu. Bugün öğrenilenlerden hastanenin gelecekteki hastalarının faydalanabilecekleri bir garantiydi. Yeni hastanelerin patolojik anatomi laboratuvarları böyle bir koleksiyon yapmanın önde gelen bir iş olduğuna inanırlardı. Daha eski merkezlerde bu koleksiyonların türü değişikti. Bazen basit ve doğrudan, bazen çapraşık ve kılı kırk yaran, günlük çalışma için bilgi verdiği gibi araştırma ve istatistik olanakları sağlayan. Ama ister basit olsun ister karışık, hepsinin ortak bir yanı vardı. Rastlanan bir vakayı geçmişteki başkalarıyla karşılaştırmakta fayda sağlaması. David Coleman için 3 eyalet hastanesinin böyle bir koleksiyondan yoksun oluşu tek sözle tanımlanabilirdi. Cinayet. O ana kadar 3 eyalet hastanesi laboratuvarının ciddi bir değişim ve yenilenmeye ihtiyaç duyduğuna inandığı halde Dr. Pearson hakkında kişisel bir görüş sahibi olmaktan kaçınmıştı. Yaşlı adam uzun süredir yalnız çalışıyordu. Böylesine önemli bir hastanenin iş yükü yalnız bir adam tarafından kolayca kaldırılamazdı. Bu aşırı yük Coleman'ın laboratuvarda dikkatini çeken bozuk düzeni açıklayabilirdi. Hatta bağışlanır gibi değilse de hiç olmazsa anlayışla karşılanacak gibiydi. Başka alanlarda Pearson'ın çok güçlü olması da mümkündü. Coleman'ın kafasında iyi yönetim ve iyi hekimlik at başı gidiyordu ama ikisinden hekimlik, bu olayda patoloji daha önemli olandı. Bembeyaz, madeni bölümleri pırıl pırıl, günü gününe tutulan kağıtlarla dolu ama hekimliği ikinci plana atmış pek çok mezar biliyordu. Bu hastanede durumun tersine yönetimin kötü ve patolojinin iyi olduğunu sanmıştı. Bu nedenle de o güne kadar gördüğü açık yetersizliklere bakarak yaşlı adam hakkında bir yargıya varma eğilimini bastırmıştı hep. Ama şimdi kendi kendini daha fazla aldatacak halde değildi. Doktor Joseph Pearson safsaklayıcı ve yeteneksiz biriydi. Duyduğu nefreti sezdirmemeye çalışan Coleman sordu. Öyleyse teklifiniz nedir? Yapabileceğim bir tek şey var. Masasının başına dönen Pearson telefonu açıp emretti. Bannister'a buraya gelmesini söyleyin. Bu işi bitirdikten sonra Coleman'a döndü. Bizim alanımızda gerçekten çok yetenekli iki kişi var. Boston'da Chulingan ve New York'ta Earnhardt. Gerçekten de çalışmalarından söz edildiğini duydum. Bannister içeri girdi, Coleman'ı bile bile atlayıp sordu. Bana mı ihtiyacınız var? Alın şu camları. Camları yerleştirdiği kutunun kapağını kapadı ve masanın öbür ucuna itti. Hemen eksiksiz iki takım hazırlayın ve ekspres postalayın. Bir takımın New York'ta Dr. Earnhardt'a, diğerinin de Boston'da Dr. Chollingham'a gitmesi gerekiyor. Her zamanki açıklayıcı notu da daktiloda yazdırın. Vakanın bir suretini ekleyin ve ikisinden de araştırmalarının sonucunu en kısa zamanda telgrafla bildirmelerini rica edin. Okey. Kutu koltuğunun altında Bannister dışarı çıktı. Yaşlı adam sorunun bu yanını hiç olmazsa etkili ve çabuk bir biçimde halletti diye düşündü Coleman. Koleksiyon bulunsa da bulunmasa da iki uzmanın görüşünü almak iyi fikirdi. Cevaplar bir iki gün içinde elimizde olmalı dedi Pearson. Şimdilik yapabileceğim en iyi şey bunu Lucy Granger'la konuşmak. Fazla bir şey söylemeyeceğim ona dedi dalgın dalgın. Sadece hafif bir şüphe olduğunu ve Coleman'ın gözlerinin içine baktı. Dışarıdan şüphelerimizin doğrulanmasını beklediğimizi bildireceğim. 13. Bölüm. Vivian anlamadan hareketsiz, dehşet içinde yatıyordu. Böyle bir şey onun başına gelemezdi. Doktor Granger başka birinden söz ediyordu herhalde. Düşünceleri deli gibi koşmaktaydı. Kuşkusuz bir yanlışlık olmuştu. İki hastanın fişleri karışmıştı herhalde. Hastanelerde çok görülürdü böyle şeyler. Doktor Granger çok meşguldü, bir yanlışlık oluvermişti. Belki şu sırada bile başka bir hasta öğreniyordu ki. Birden düşüncelerini durdurdu, hareketsiz bıraktı. Bir noktaya mıhlanıp idrakini aydınlatmaya çalıştı. Yanlışlık yoktu. Doktor Granger ve Mike Seddons'un yüzünde bunu açık bir kesinlikle görüyordu. Birkaç yastığa dayanarak içinde doğrulduğu hastane yatağının iki yanında durmuş kendisine bakıyorlardı. Lucy'ye döndü. ''Kesin sonucu ne zaman alacaksınız?'' ''İki gün içinde. Doktor Pearson o zaman kesin cevabı verecek şu ya da bu şekilde.''
''Bilmiyor mu?''
''Şu sıra hayır Vivian, hiçbir şeyi kesinlikle bilmiyor.''
''Mike!''
Ellerini genç adama uzattı. Mike bu elleri hafifçe tuttu. Sonra Vivian, ''Çok üzgünüm Mike'' dedi. ''Ama sanırım ağlayacağım.'' Seddons onu kollarıyla sardı ve Lucy yerinden kalktı. ''Daha sonra uğrarım. Siz kalacak mısınız Mike?''
''Evet.''
''Hiçbir şeyin kesin olmadığını Vivian'a anlatın. Sadece hazır olmasını istedim.''
''Eğer...''
Seddons karmakarışık, saçlarını hafif hafif oynatarak başını salladı. Lucy koridorda ilerlerken düşünüyordu. Evet, anladığından eminim. Önceki gün öğleden sonra Joe Pearson'ın telefonu üzerine Lucy kararsızlık içinde kalmıştı. Bu dönemde olanakların ne olduğunu Lucy'ye söylemek gerekiyor muydu? Ya da kesin bir sonuç beklemeli miydi? Beklerse ve biyopsi sonucu selim çıkarsa her şey düzelecek ve Vivian üzerine çöken tehlikeyi hiç öğrenmemiş olacaktı. Ama öte yandan iki gün içinde rapor habis çıkarsa bacağın hemen kesilmesi zorunlu olacak ve bu çabukluk hayati bir sorun halini alacaktı. Böyle bir durumda Vivian'ı hazırlayacak zaman bulunabilir miydi? Ya da çok büyük ve çok ani bir psikolojik darbeyle mi karşı karşıya gelmesi gerekiyordu? 19 yaşındaki bir çocuğa böylesine ani indirilen bir darbe, hele durumunun ciddi olduğunu hiç düşünmemişse onu yıkabilirdi. Bu çok önemli ameliyatı Vivian'ın kabul etmesi için günler geçebilirdi. Kaybedilmesi göze alınamayacak günler. Lucy'nin terazinin bir kefesine koyduğu başka bir şey de vardı. Doktor Pearson'ın hastane dışından birinin görüşünü alması. Durum açıkça habis olsa hemen söylerdi. Bunu söylememiş Lucy'ye sözünü ettiğinde şu ya da bu görüşten yana olduğunu açıkça belli etmeme isteğine rağmen yine de kemikteki oluşmanın habis çıkması için büyük bir ihtimal olduğunu hissettirmişti. Lucy Vivian'ın şimdiden durumu öğrenmesine karar vermişti. Daha sonra teşhis selim çıkarsa gereksiz korkular çekmiş olacaktı. Ama böylesi zor bir anında onu ağır bir darbeyle sarsmaktan çok daha iyiydi. Ortaya ilk çıkan sorun Dr. Seddons'un görünmesiyle basitleşmişti. Önceki akşam genç adam Lucy ile görüşmeye gelmiş ve Vivian'la yaptıkları evlilik tasarılarından söz etmişti. İlk niyeti geri planda kalmaktı ama şimdi fikrini değiştirmişti. Lucy Granger da bundan memnundu. Hiç değilse Vivian yalnız kalmayacaktı. Güven ve manevi destek alabilmek için dayanacağı biri bulunacaktı. Kuşkusuz genç kızın her ikisine de çok ihtiyacı vardı. Lucy mümkün olduğu kadar tatlılıkla kemikte bir sarkomdan bütün acı sonuçlarıyla şüphe ettiğini ama ne olursa olsun bu darbenin hafifletilmesi imkanının gerçekten bulunmadığını açıklamıştı. Şimdi bundan sonra yapacağı şeyi hatırladı. Aileyi durumdan haberdar etmek. Vivian'dan yakınlarına haber verme iznini almıştı. Lucy Vivian'ın hemşire okuluna kabul edildiği sıra alınan yakınlarının adresini kaydettiği kağıt parçasına göz attı. Salem, Oregon. Şimdi şehirler arası telefonla olayı onlara haber verebilmek için elinden geleni yapması gerekiyordu. Eyalet yasaları bacağın kesilmesi için reşit olmamış bir çocuğun anne ve babasının iznini zorunlu tutuyordu. Hemen uçağa atlamanın yolunu bulurlarsa gelir gelmez yazılı izin onlara imzalatılabilirdi. Aksi halde gerektiğinde kullanılabilmesi için telgrafla bu izni yollamaları şarttı. Saatine baktı. O sabah şehirdeki muayenehanesinde çok işi vardı. En iyisi hastaneden ayrılmadan hemen şimdi telefon etmekti.
Hastanede Gil Bartlett'la paylaştığı minik çalışma odasının bulunduğu, o kadar minikti ki ikisinin aynı anda burada oturduğu enderdi. İkinci kata çıktı. Tam o sıra odada Gil Bartlett'tan başka Kent O'Donnell da vardı. O'Donnell onu görür görmez, "Özür dilerim Lucy," dedi, "münasebetsizlik edip oturduğum yeri bırakıyorum. Burası üç kişilik değil."
"Gereği yok." İkisinin arasından sıyrıldı ve küçük masaya oturdu. "Yapacak iki üç şeyim var, sonra gidiyorum."
"Kalsanız daha iyi edersiniz." Gil Bartlett'ın sivri sakalı her zamanki gibi inip çıkıyordu. Sesi keyifliydi. "Kent ve ben bu sabah olağanüstü derinliklere daldık. Cerrahinin geleceğini tartışıyoruz."
"Cerrahinin hiçbir geleceği bulunmadığını savunan kişiler de eksik olmuyor," karşılığını verdi. Lucy Bartlett'inkini andıran bir sesle. Bir çekmece açtı, şehirdeki işleri için gerekli bir takım notlar aldı oradan. Bütün operatörlerin yok olmak üzere bulunduklarını, birkaç yol sonra uyku ve üfürükçü gibi yeryüzünden kalkacağını söylüyorlar.
Bartlett bu tür konuşmaya bayılırdı. "Peki sorarım size, şu arızalanan aptal saptal gövdelerimizi kim iskandil edecek, kesip biçecek, dikip yamayacak?"
"O zaman kesip biçme olmayacak." Lucy notları bulmuştu, evrak çantasını alıyordu. "Her şey teşhisten ibaret kalacak, teşhisten. Tıp doğanın güçlerini kullanacak. Akıl sağlığımız o zaman doğanın organik arızaların kökü ve temeli olduğunu ispatlamış olacak. Psikiyatri yoluyla kanser, uygulamalı ruh bilim yoluyla da gut tedavi edilecek."
Evrak çantasının fermuarını çekti ve ekledi.
"Tahmin ettiğiniz gibi bir takım kişilerin yazdıkları ve söylediklerini tekrarlıyorum."
"Bu mutlu çağın gelişini sabırsızlıkla bekliyorum," dedi Kent O'Donnell gülümseyerek. Her zamanki gibi Lucy Granger'ın yakınlığı onda bir sevinç duygusu uyandırıyordu. İlişkilerinin daha yakınlaşmasını engellemek de salak, hatta gülünç olmuyor muydu? Neden korkuyordu peki? Belki birlikte bir gece daha geçirmeleri ve olayların normal akışını izlemesini, ne olacaksa olmasını beklemeleri gerekliydi. Ama şimdi burada aralarında Gil Bartlett bulunduğu sıra bir takım şeyler konuşmanın ne yeri ne sırasıydı.
"Korkarım," dedi Lucy, "hiçbirimiz bunları görecek kadar uzun süre yaşayamayacağız."
O sıra telefon çaldı, Lucy açtı ve Gil Bartlett'a uzattı Ayza'yı. "Sizi istiyorlar." "Evet," dedi Bartlett. Telefonun öbür ucunda bir ses duydu.
"Ben ilk yardımdan Miss Rawson, Dr. Clifford hastanede cerrahi ihtisası yapanların en eskisiydi. Kendisine yardım edip edemeyeceğinizi soruyor. Trafik kazası oldu. Epey yaralı var. Özellikle birinin göğüs kafesi ezilmiş ve durumu ağır. Bunun için yardımınızı istiyor."
"Hemen geleceğimi söyleyin." Bartlett telefonu kapadı ve "Lucy, özür dilerim, sonuca başka bir konuşmamızda varırız," dedi. "Ama ben size yine de bir şey söyleyeyim." Açık kapı önünde ayakta durdu. "İşsizlik ihtimalini düşünerek kafamı yormam gerekeceğini sanmıyorum. İnsanlar gitgide daha büyük ve daha hızlı giden arabalar yaptığı sürece operatörlere iş çıkacak." Bu sözlerin ardından Lucy'yi dostça selamlayarak çıktı. O'Donnell da peşinden yürüdü. Yalnız kalan Lucy telefonu açtı.
"Şehirler arasını istiyorum lütfen. Salem, Oregon."
20. ayrımın sonu. Sayfa 246.